Herkese merhabalar. Baştan başlayanlar değil de hani haftalık olarak dinleyen arkadaşlardan küçük bir özür dileyim. Çünkü normalde her salı çıkardığım şeyi bu hafta bayağı geciktirdim. Bunun da nedeni aslında şu. Bazen kendimi tam olarak veremediğimi düşünüyorum. Dolayısıyla yarım yamalak bir iş olsun istemiyorum. Bu gecikmenin nedeni odur. Hatırlarsanız konuştuğumuz şey şuydu. 8 aşamalı yol vardı bu dizimde. Bu aşamaların her birini her hafta konuşuyorduk. Bu haftaki konumuz da doğru davranış. Doğru davranış elbette diğerleri gibi biraz geniş bir kavram. Hatta belki de en genişlerinden biri doğru düşünceyle ona benziyor. Yemek yemek, içmek, dinlemek, konuşmak, yaptığımız hal ve yani takındığımız hal ve hareketler. Bunların hepsi davranış haliyle. Ben burada bazen bu doğru davranış, bu değil diyeceğim. Bunlar kişisel şeyler değil. Burada biraz okuduklarımın elçisiyim diyelim. Yani Budizm'in elçisiyim. Çünkü ne Budizm'de ne de Stoacılık'ta karşımızdakini herhangi bir şekilde etiketlemek yok. Hatta hatırlayalım bunu. Hem Budizm'de hem Stoacılık'ta birebir okuduğum için söylüyorum. Yani sizi paramparça bile etseler, lime lime bile etseler kesinlikle bunu yapan insandan nefret etmemelisiniz diyor. İki öğretide de var bu. Dolayısıyla her zaman insan yukarı bir yere konur. Bu iki öğretide de özellikle Budizm'de biraz daha çok görüyoruz bunu. Ve hep bir sevgi vardır. Stoacılık'ta da var. İnsan insan içindir diyor Marcus sürekli. Bir üstünlük, bir alçaklık yok. Dolayısıyla hani doğru ya da yanlış dediğim zaman lütfen eğer bu eylemlerin bazılarını yapıyorsanız burada bir alınganlık göstermeyelim birbirimize. Çünkü malum yani her hafta burada konuşuyoruz. Bayağı da oldu. Bunların hiçbirinin amacı bir şey öğretmek değil. Şimdi burada hani ben çok açıkçası bir şey öğrendiğinizi düşünmüyorum. Sadece şunu öğrenebiliriz. Ha Budizm böyle diyormuş, Stoacılık böyle diyormuş. Ama aslında burada anlatılan şeylerin hepsini biz biliyoruz. Hepsinin farkındayız. Sadece unutuyoruz bunları ve hatırlamak gerekiyor. Bu sohbetlerin amacı da aslında birbirimize bunları hatırlatmak. Şimdi basitçe bir beslenme işinden başlayalım. Konuşarak bitecek gibi değil, tamam mı? Biraz özet geçeceğiz burada. Budistler vejetaryen. Bunun nedenine girmeden önce şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Budizm ilk çıktığında Buda ve takipçileri diyeyim ya da öğrencileri ormanda yaşıyorlar. Onların evleri falan yok, bayağı çadırda kalıyorlar. O manastırı daha öyle yerler yok. Ormanda da sürekli seyahat ediyorlar. Ve Buda seyahat yolunu seçerken karıncaların, böceklerin yoluyla çakışmasın diye özenirmiş. Çünkü farkında olmadan böcek öldürmek istemezmiş. Şimdi bu bakış açısıyla da Buda der ki öldürmeyeceksiniz. Yani o da söylüyor bunu. Diğer meşhur bir vardı ya, belki hatırlamışsınızdır siyasilerden. Bunun obsesyona dönüşmemesi gerekiyor. Yani evet öldürmeyeceksiniz ama bu imkansız aslında yani. Şimdi neden imkansız? Şunu bir açıklayalım. Budistler bizim gibi düşünmüyor. Yani biz mesela bizdeki vejetaryen, genelliyorum bu arada tamamen. Kesinlikle herkes böyle demiyorum. Bizdeki vejetaryenler evet kuzu koyun yemiyor belki ama muhtemelen bir sivrisineği öldürüyorlar. Yine dediğim gibi genelliyorum. Herkes için söylemiyorum. Yani siz böyle değilseniz size lafım yok. Çünkü biz aslında bu canlıları biraz ayırıyoruz birbirinden. Bunda nedenleri var, çalışmalar var, değişik görüşler var neden böyle yapabildiğimize dair. Ama konumuz o değil. Ama bu dişler bu ayrımı yapmıyor. Onlar için karınca neyse kuzu da o, insan da o. Mikroorganizmalar da öyle. Dolayısıyla şunu söylüyor aslında. Evet ben vejetaryenim diyor. Bu da demiyor bunu bu arada. Hani Budist bu Thich Nhat Hanh diyor. Evet vejetaryenim. Ama ben sebze yerken kaynattığımda orada da bir şeyler öldüğünün farkındayım. Ben salak değilim diyor yani. Ama olay bu değil zaten. Olay aslında bize bu öğretiler, dinler hepsinin yaptığı şey toplumsal bağ kurmanın yanı sıra bize ulaşabileceğim, düzeltiyorum, bize ulaşamayacağımız bir hedef koyuyorlar. Ve biz o yolda yürüyoruz. Buradaki olay yalan söylemek, bizi kandırmak değil. Bize bir yol çiziliyor. Ve o yolda ilerlemek zaten büyük bir başarı ve bizi ilerletiyor, bizi geliştiriyor. Hedefe ulaşmak zorunda değiliz yani. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Dolayısıyla öldürmeyin ya da hiçbir şeyi öldürmeyin bir hedef. Ama ulaşılamayacak bir hedef. Yani kendi içimizde böyle hücreler ölüyor zaten sürekli. Yenileri geliyor falan. Bu imkansız ama elimizden geleni yapabiliriz değil mi? Kimse bize engel olamaz bununla ilgili. Ve Epiktetos'un sözü var. Hani hatasız insan olamaz ama hata yapmamaya gayret eden insan olabilir. Vejetaryanlıkların nedeni bu arada. Şimdi Stoacılık'ta nasıl dersek, hani biraz karşılaştırma gibi olmasın ama Stoacılık'tan da bahsedelim. Epiktetos'un hocası Musonius Rufus, o da vejetaryen aslında. Hayvandan gelen şeylere karşı değil, yumurta gibi, süt gibi, ama hayvanın böyle hani kesilip biçilip yenmesine pek taraftar değil kendisi. Ama diğer stoacılarla ilgili benim çok fikrim yok açıkçası. Muhtemelen yiyorlardır. Ama şurada küçücük hemen bir araya gireyim. Bizlerin ya da herhangi birinin bir insana Budistsin değilsin, Müslümansın değilsin, stoacısın değilsin deme ihtimali, gücü, yetkisi yok. Dolayısıyla bunlar da din olmadığı için, Budizm tam olarak din değil aslında. Stoacı kesinlikle değil. Bunların taşa yazılmış kuralları yok. Yani Budistler vejetaryandır ama et yiyen bir insan da ben Budistim diyebilir. Budist inancına sahip olabilir. Onlar gibi düşünebilir. Buna kimse engel olamaz. Bunlar insanın kendi inancıyla arasında olan ilişki. Dolayısıyla hani bunu o yüzden şöyle söylüyorum. Stoacılar vejetaryandır diyemem. Ama stoacıların içinden hani ünlü bir stoacı olarak Musonius Rufus öyle bir insandı. Ama ben Sokrates, Epiktetos onları nasıl bilmiyorum açıkçası. İşte hatırlamıyorum onu gördüğümü. Ama hapur hapur yemek yemediklerine kesinlikle eminim. Onu söyleyeyim. Felsefi alanda hani bu insanların eleştirdiği Epikuros bile, tırnak içinde hazcı denen, o bile çok minik şeyler yer, çok az yermiş. Öyle keyif çattığı falan yok. Yani dolayısıyla felsefeyle ilgilenen, ciddi olarak ilgilenen insanların böyle bir lambur lumbur yemek yiyeyim, işte tıka basa doyayım gibi bir inançları yok. Tek fark burada şöyle görülebilir. Hani stoacı bir biri olarak genç Kato alkolü biraz severmiş. Ama Seneca'nın yazılarına baktığımızda pek alkol düşmanı değil. Ancak sarhoş olmaya kesinlikle karşılar. Yani stoacılıkta onu diyebiliriz. Şimdi alkol konusunda, alkol ve sigara konusunda bunlar her iki inanışta da ya da öğretide de tabii yeri yok haliyle. Şimdi alkolün ikisine zarar olduğunu biliyoruz. Hiçbir yarar olmadığını biliyoruz bu aşamada. Ama alkolle ilgili biraz bir tık daha derine inmem gerekiyor. Buradan çünkü aslında olayı geliştireceğim. Bir yere bağlayacağım. Budizm daha sert bu konuda. Budizmde kesinlikle alkole yer yok. Hani bir yuduma bile yer yok. Bunun nedeni de çok mantıklı aslında. Şimdi ondan bahsetmeden önce şunu söyleyelim. Gazetelerde ara sıra yazar günde bir tane şarap iyi gelir falan diye. Bu yalan. Yani günde bir tane şarap sizi kalp hastalıklarına falan korumuyor. Kilo almamak koruyor sizi örneğin. Düzenli hareket etmek koruyor. Bir kadeh şarabın böyle bir etkisi, böyle bir gücü yok. Hatta bunun üzerine yapılan çalışmalar şunu da söylediler. Dediler ki bir dakika, hani böyle böyle dendi ama ya her şeyi boş verdik. Diyelim ki bir yararı var bir birim. Potansiyel zararı daha yüksek. Çünkü alışkanlık yapma ihtimali var. Ve bu alışkanlık yaptığı zaman oradan alacağın bir yarardan çok daha fazlasını kaybedebiliyorsun. Budizmin bakış açısı tamamen böyle. Ve diyor ki o yüzden neden bu riske giresin ki? Şimdi burada şöyle bir antitez var. Siz çıkıp şunu diyebilirsiniz. Kardeşim ben ağzımın ayarını biliyorum. Ben bir bardağımı içerim, bir kadehimi içerim, kalkar giderim. Tamam. Peki sizi gören herkesin sizin gibi olabileceğini garanti edebiliyor musunuz? Bana ne diyorsanız o zaman bu öğretilerle alakanız yok demektir zaten. Ama biz bana ne diyemeyen insanlar olmalıyız. Neden? Özel insanlar olduğumuz için mi? Hayır. Ama bu işlere kafa yorarsak biz şunu biliyoruz ki ben benden ibaret değilim aslında zaten. Benim yaptığım eylemler sadece beni bağlamıyor. Bakın stoacılık bazen bu açıdan yanlış anlaşılıyor. Biz şunu söylüyoruz stoacılıkta. Bir başkası bana zarar veremez diyoruz. Ben zarar gördüm dersem zarar görüyorum. Ama bu demek değil ki benim herkes böyle düşünebiliyor. Yani ben herhangi bir eylem yaptım. Bakın zarar verme amaçlı değil. Herhangi bir eylem yaptığımda ben bir başkasına farkına varmadan zarar da verebilirim ya bu arada. Şimdi o zarar gördüğünü düşünüyordur, düşünmüyordur. Oraya girmiyorum. Alkol örneği çok basit bir örnek. Sigara örneği çok basit bir örnek. Birçok insan, ailesindeki insanlar sigara içtiği için sigara içiyor. Siz aslında o çocuğa kötülük falan yapmıyorsunuz ki, hiç ona bir şey yapmıyorsunuz bile. Siz sadece kendiniz bir davranışta bulunuyorsunuz. Ama şunu fark etmiyorsunuz aslında, ya da etmiyoruz. Suçlar gibi olmasın. Etrafımızdakileri nasıl etkilediğimizin farkında değiliz. Ve ben umursamıyoruz demek istemiyorum. Umursamıyorsanız muhtemelen bunu dinlemiyorsunuzdur zaten yani. Ama bunu dinliyorsanız eminim umursuyorsunuz, sadece farkında değiliz bazen. Çünkü farkındalığımız zayıf. Çoğu zaman kısa süreli hazlar bizim farkındalığımızın önüne geçiyor. Aldatma konusunda da böyledir. Şimdi dolayısıyla bizim şunu fark ediyor olmamız lazım. Şöyle bir örnekten gidelim. Uzun boylu anlatmaya gerek yok. Ofiste çalışıyorsunuz. 10 tane ofis arkadaşınız var. Şunu hayal edin. Hiçbiri gülmüyor. Sürekli şikayet ediyorlar. Sürekli mızmızlanıyorlar. Sizin o ortamda ya kaç gün pozitif kalabilirsiniz? İki gün. Üçüncü gün sizi de bozarlar. Çünkü biz etrafımızdan etkileniyoruz. Ne kadar istemesek de, ne kadar etkilenmeyeceğiz falan da desek bu imkansız. Seneca bile bir tane mektubuna başlarken diyor ki ben şehre iniyorum ve inen insanla gelen insan aynı değil. Şimdi Seneca tam eleştiriyoruz falan ama Seneca hafif bir insan. Yani ufak tefek bir insan değil. Şeyden bahsediyorum mental olarak. O etkileniyorsa biz hayli hayli etkileniriz şimdi. Eri oturup doğru konuşmak lazım. Dolayısıyla biz etkileniyoruz. Dışarıdaki insanlardan biz bağımsız falan değiliz. Stoacılık da aynı zamanda ben merkezci bir inanç değil kesinlikle. Bazen böyle düşünülüyor. Hayır. İnsan insan içindir diyen bir inanç. Öğreti yani. Nasıl ben merkezci olabilir? Bizim yaşam amaçlarımızdan biri toplumsal iyilik zaten. Toplumsal iyi. Neden peki toplumsal iyi? Çünkü ben değilim ki sadece. Beni oluşturan bir sürü insan var. Özellikle Budizm'de bunu daha çok eğiliyor. Budizm bu konuya ama ona çok girmeyeceğim. Dediğim gibi olay doğru davranış. Yine tam bu konudan sapmayalım. Şunu demek istiyorum aslında özetle. Bizim hayatımız bizden ibaret değil. Yaptığımız her hareketin bizimle beraber etrafımızı nasıl etkilediğini de bilmemiz lazım. Dolayısıyla eğer gereksiz bir şey yapıyorsak yapmayalım. Eğer yaptığımız eylemler, söylediğimiz sözler, her neyse bunlar yapıcı değilse yapmayalım. Kırıcı olma olasılığı olmamalı yaptığımız şeylerin. Buda'nın söylediğini hatırlayalım, geçen hafta konuşmuştuk. Üç soru sor diyor kendine. Bu doğru mu? Bu nazik mi? Bu gerekli mi? Bu konuşmalarla beraber davranışlarımıza da alakalı. Davranışlarımıza da aynı üç soruyu sorabiliriz kendimize. Şimdi buradan yine konumuza dönelim. Yeme içme konuları böyle. Alkol olayına karşılar. Hatta Budizm açıkçası şöyle de der. Çünkü Budistlerin amacını hatırlayalım. Budist derken bu arada hani manastır hayatı yaşayanlardan bahsediyorum. Onların amacı para kazanmak falan değil. Dolayısıyla çalışma konularına yaklaşımları da farklı. Eğer senin iş diye yaptığın şey diğer insanların zararıysa, örneğin alkol satıyorsan ya da alkolle ilgili bir sigara satıyorsan aynı şekilde ya da bunları üreten bir firmadaysan, bunun üretimine katkıda bulunuyorsan bu doğru bir davranış değil diyorlar. Bunun amacı sen yanlış yapıyorsun demek değil. Konuşmanın başında söylediğim buydu. Bu Budist tabire göre doğru bir davranış değil ve eğer bizim gibi olacaksa bunu yapma diyorlar. Aslında söyledikleri bu. Sen bunu nasıl yaparsın? Sen artık aforoz edildiğin gibi bir şey yok. Tamam, bunu biliyoruz. Şimdi yeme içme konusuna bir tık daha devam edelim. Hem bir hatırlayalım yaptıklarımızı. Yediğimiz şeyler ne kadar sağlıklı? Pek değil. Özellikle fast food yiyorsak. İçtiğimiz şeyler, kolalar, fantalar falan, onlar da iyi değil. Ve bunların bir zararlı olduğunu biliyoruz. Şimdi aslında garip tarafı bu. Zararlı olduğunu bilmemize rağmen tüketmeye devam ediyoruz. Bu da doğru davranış değil elbette. Egzersiz yapmak iyi bir şey, sağlıklı bir şey. Bu arada egzersiz derken kendinizi spor salonuna hapsedin demiyorum. Atlet olun demiyorum. Bunlardan kesinlikle bahsetmiyoruz. Bunlar bilimsel de şeyler aynı zamanda. Bunların yararlı olduğu biliniyor artık. Biraz önce konuya benzer bir şey söyleyeyim. Karnınız ağrıdığında sizin davranışlarınız değişiyor mu, değişmiyor mu dışarıya karşı? Eğer karamsar bir insansanız değişmeyebilir. Ama eğer neşeli bir insansanız büyük ihtimalle etkileniyoruz ağrılardan, sızlardan. Bu normal. Şimdi şunu da biliyoruz ki biz bu kötü beslenme bizim fiziksel sağlığımızı etkilediği için bu ağrıları, sızıların olma olasılığını da arttırıyor. Ben bunların hepsinin farkında olan bir insan olarak nasıl bunu yapabilirim? Yapmıyor olmam gerekiyor. Buradaki güçlü bakış açılarından biri şu olmalı. Biraz önce alkol konusunda söylediğim oydu. Evet, siz bir kadette bırakabilirsiniz ama çocuğunuz sizi görerek büyür ve bırakamayabilir. Dolayısıyla o riske girmeye değer mi? Yani o bir kadehi içmemek mi potansiyel olarak daha yarar sağlayabilir, içmek mi? İçmemek. Bu da ona benziyor. O bir kadehe bile başlamayın. Yani o çikolata, örnek veriyorum çikolata bu arada, zarar olduğuna inandığımdan falan değil. Ama herkes çok iradeli olmayabiliyor. Ya da tatlı diyelim. Her neyse işte aklınıza gelsin şu an zararlı. Hamburger diyelim, tamam toparlayalım. Fast food hamburgerinden bahsediyorum. En küçük boyunu da yemeği verin yani. Çünkü o kapı öyle bir kapı ki açıldıktan sonrası tehlikeli. O riske neden giresiniz ki? Çünkü o hayatınızı, hani o sizin yaşamanız için inanılmaz önemli bir şey değil. Ve çoğu zaman evet söyleriz hani zararlı şeyler ama ben ondan bahsetmiyorum. Yani hamur işinden, onlardan bahsetmiyorum aslında tam olarak. Demek istediğimi bence anladınız. O da önemli. Egzersiz de aynı şekilde, buradaki amaç profesyonel olmak falan değil, obsesyon haline getirmek değil ama dikkatli olmak. O yolda yürümek, azaltmaya çalışmak. Baktınız mesela iradeniz biraz zayıf, o zaman uzak durmaya çalışmak. Çünkü aynı şekilde mesela alkol sorunuz, probleminiz varsa o ortamlara girmeyin. Şimdi bunu psikologlar biraz daha farklı düşünüyorlar. Benim söylediğimi söyleyenler de var ama işte bu gerçek çözüm değil dünya. Ama bunların yok çözüm falan yok. İnsan hayatı bir süreç. Sürekli travma yaşayabilirsiniz. Sadece çocuklukta değil travmalar. Büyüyünce de travma oluyor. Neden o riske giresiniz ki yani? Baktın siz biliyorsanız ki ben bu konu her neyse bu fast food da olabilir. Ya bu fast food'a ben dayanamıyorum. Olabilir herhangi bir nedenden dolayı. E madem dayanamıyorsun fast food yenen ortama girmemen gerekiyor. O kadar basit. Bu kötü bir şey değil. Açıkçası benim fikrim ama yine söyleyeyim ki ben bu konunun profesyoneli değilim. Kediye ciğer emanet etmemek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi başka bir konuya daha gelelim. Bu yeme içme dedik ama yeme konusunu daha önce bir kere daha söylemiştim. Sadece midemize giren şeyler değil aslında yemek ya da tırnak içinde beslenme. Aynı zamanda zihnimizi de besliyoruz. Şimdi zihnimizi nasıl besliyorduk? İşte şiddet içeren filmleri izleyebiliriz. Bunları dinleyebiliriz. Oyunlar oynayabiliriz. Tam tersini de yapabiliriz. Şunu da söylemek istiyorum. Bunu da çok gerçekten samimi olarak söylüyorum. Ben bir insanın içinde gerçekten bu bahsettiğimiz hem pozitif, iyi, işte hoşgörü, anlayış gibi özelliklerin hem de bu bahsettiğimiz kötü diye söylediğimiz hani zararlı, şiddet, işte nasıl diyelim, kötü alışkanlıklar işte. Bunların hepsinin insanın içinde var olduğuna inanıyorum. Buradaki tek olay şu. Hangisini beslediğimiz çok önemli. Ve bu besleme işlemi de bizim davranışlarımızla ilgili. Dolayısıyla doğru davranış dediğimiz şey içimizdeki bu yapıcı ve pozitif olan özellikleri besleyen davranışlar. Dinlemek de yani şöyle diyelim. Evet televizyon bir örnek, işte Instagram bir örnek, efendim bilgisayar oyunları bir örnek ama arkadaşlıklar da örnek. Dolayısıyla bizim dinleme olayını da ona göre ayarlamamız gerekiyor. Doğru davranışın önemli bir parçası da bu bence. Çünkü hani bazen söylüyorum ya ara sıra. Bunların hepsi içinde barındırıyor birbirini aslında. Yani doğru düşünce, doğru davranış, doğru konuşma bunların hepsi bir böyle beraber. Dolayısıyla bu dinleme, hangi ortamı seçme, oralarda kendimizi verme falan bunların hepsi önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten. Şimdi ben senelerdir benim fikrim vardı. Biraz sansürcü bir fikir ama ben sosyal medyada çok taraftarı değilim açıkçası. Bunun nedeni de şu. Biraz önce konu gibi. Ben diyorum ki mesela Instagram zararlı bir şey diyorum. Adam bana diyor ki hayır benim çok işime yarıyor. Ben iyi kullanmayı biliyorum. İyi kullanırsan yararlı diyor. Tamam çok güzel. Peki biz 70 milyonun iyi kullanmasını sağlayabiliyor muyuz bir türlü? Hayır. Sizce yarar sağlayan sayısı mı daha fazladır? Zarar gören mi? Muhtemelen zarar gören. Ve aynı şekilde sadece Instagram'dan bahsetmiyorum. Genelliyorum tabii ki. Tabii ki iyiye kullanılabiliyor. İyi ya da kötü diye bir şey yok. Biz yapıyoruz bunu. Ama bunu nasıl yapacağını bilmeyen insanlar var. Sokrates'in aslında hani diyordu ya Sokrates. Kötülük yapan insanın bunu yapma nedeni iyinin ne olduğunu bilmemesidir. Yani iyi ve kötü arasındaki farkı bilmediği için yapar diyor. E bu insanlar da bilmiyor işte. Ve biz bu insanlara bunu öğretecek eylemlerde bulunmak yerine öyle davranışlarda yani tırnak içinde doğru davranışlarda bulunmak yerine onlara aslında kendilerini daha da negatif yönde besleyebilecekleri ortamlar sunmaya başlıyoruz. Hani biraz önce Budizm'de bahsederken şey demiştim. Evet alkolle nasıl karşılarsa alkol satımında da karşılar bu insanlar. İşte biz de diyoruz ki iyi insan olun ama sonra da iyi insan olmalarını engelleyecek önüne böyle yemler atıyoruz tabiri caizse. Bu da onun gibi bir şey. Yani biz iyi eğitim almış olabiliriz. Biz şanslı insanlar olabiliriz en kolay tabirle. Ama ya şanslı olmayanlar? Onları kaderlerine mahkum bırakalım yani. O yüzden bir yere kadar açıkçası tırnak içinde özgürlük diyeceğim çünkü bu özgürlük değil. Bazı şeylerin bence kontrol altına alınması da gerekiyor. Özellikle belirli bir yaşa kadar bu arada. Yani belki yetişkin insanlar daha farklıdır ama aslında farklı değil. Yani demek istediğim oydu. Biz şunu yapıyoruz. Bizim şımarıklığımız var. Ben şu yaşa geldim istediğimi seçerim. E seçtin güzel kardeşim. Sen bir eylemde bulundun ama sen kendini düşündün sadece. Etrafa senin yaptığın şeyler yararlı olmadı. Ve bu tarz eylemlerle biz ilerleyemiyoruz. Bizim ilerleyebilmemiz için kendimizin dışındaki şeyleri düşünmemiz lazım. Ve Sokrates aslında garip bir şekilde benim bu söylediğime benzer bir şey söylüyor. Platon'un devletinde. Şimdi Yunan mitolojisini az çok okuduysanız çok biraz enteresan şeyler var. Zeus babasını öldürmeye çalışıyor falan. Sokrates bunların anlatılmasına karşı ve inanmıyor bunlara tabii. Bunlar diyor anlatılmamalı gençlere. Bir genç tanrısının babasını öldürmeye çalıştığını düşünürse o tanrıya nasıl bir duygu besleyebilir diyor. Ya da Tanrı'nın böyle bir şey yaptığını düşünürsek kendi benzer bir şey yapmaya çalışmaz mı? Anlattığımız şeyler bile önemli. Seçtiğimiz hikayeler bile önemli aslında. Bak yine söylüyorum. Ben sansürden bahsetmiyorum aslında şu an. Ama ya gerekli bir şeyler mi yaptığımız şeyler çoğu? Değil. Biraz önceki örnekte bazı sosyal medyalar hayatınızda olsa mı daha iyi? Gerçi samimi olarak olmasa mı daha iyi? Diyelim ki sizin için olması daha iyi. Bunu çoğunluk için söyleyebilir misiniz? Hiç sanmıyorum. Ben söyleyemem. Belki yanılıyorumdur. Ama pek de sanmıyorum yanıldığım yani. Gördüğüm şeylere baktığım zaman. Yapılan çalışmalar, işte intihar edenler bile var, birbirine saldıranlar var. Çünkü bu platform kötü değil ama platform öyle bir şekilde kullanılıyor ki ya da bunu kontrol edenler onu öyle bir şekilde kontrol ediyor ki bizim bu dedim ya hani bir şeyler besliyoruz diye orada bizim istemediğimiz şeyler beslenmeye başlıyor. Kıskançlık gibi, işte özenme gibi ya da belki de direkt olarak yani yalancı profiller, yanlış bilgiler söylüyor o da olabiliyor. Dolayısıyla konuyu biraz toplamaya çalışayım. Bir laf vardır ya hani kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma diye. Bence doğru davranışı şöyle özetleyebiliriz. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan sen öyle davran. Gandhi'nin bir lafı var ona benzer. Değişim kendinde başlar diye. Evet, değişim bizimle başlıyor. Ve ben şuna inanıyorum. Bu hepimizin ortak sorunu. Buraya kadar dinleyenler olursa eğer. Hayatta bir anlam bulma sorunumuz var malum. Ben stoacılık ve Budizm'e gerçekten mantıklı bulup kafa patlattığım için ben diyorum ki ya insan insan içindir cidden. Ve her insan hem kendi hayatını hem de etrafındakilerin hayatını daha iyiye götürebilir. Ben buna samimi olarak inanıyorum. Dolayısıyla her gün yataktan kalkarken hani amacı ne derse bir insan belki o anı uykulu halimle söyleyeyim ama amacım her zaman dünyayı daha iyi bir yer hale getirmek, haline getirmek. Şimdi bir dakika bu beylik bir laf bu. Büyük bir laf. Öyle bir amaçtan bahsetmiyorum. Ben tek başıma o kadar kuvvetliyim ki her şey... Hayır, böyle bir şey değil. Bir kere herhangi bir insan ne yapabiliyorsa diğer herkes yapabilir. En başta söylediğimi hatırlayalım konuşmanın başında. Kimsenin kimseye üstünlüğü falan yok. Herkes her şeyi yapabilecek potansiyele sahip. Sadece neyi nasıl beslediği önemli. Ve dünya deyince aklımıza dünyadaki bütün problemleri bitirmek gelmesin. Jordan Peterson mesela ne diyordu başlarken? Sen diyordu dünyayı değiştirmek istiyorsun o zaman kendi odandan başla. Güzel kardeşim. Biz bunu yapmalıyız. Değişim bizimle başlamalı. Ben şunu diyemem. Sen beni dinlemiyorsun. Dinlemiyor olabilir. Ben onu dinliyor muyum? Ben ona bakarım şu an. Ben merkezcilik, ben merkezcilik değil. Bazen buna karıştırılıyor. Ben kendimden sorumluyum. Hep söylüyoruz. Nasıl bir insan olmasını istiyorsa karşımızdaki ne diyorduk? Anlatma, ol. İşte olmalıyız. Nasıl davranılmasını istiyorsam kendime ben öyle davranmalıyım. Herkese. Bana nasıl davrandıklarından bağımsız. Doğru davranış bu işte. Siz birine özel yani şöyle söyleyeyim. Bir laf vardı. Nasıldı o? Hani bazen deriz ya Tanrı her şeyi görür. İnançlı insanlar söyler bunu. Tanrı her şeyi görür yaptığın. Yani inançlı olmalarına rağmen yanlış iş yapıyorlar. Tanrı'nın gördüğünü bilmelerine rağmen. Değil mi? Ama gerçekten samimi ve dürüst bir insan yaptığı her şeyi takip edilse bile gram gocunmamalıdır. Hiçbir sırrının düşmanın eline geçmesinden korkmamalıdır. Çünkü zaten sırrı bile olmamalı. Bu bahsettiğimiz tırnak içinde ütopik insandan bahsediyorum. Dolayısıyla bizim amacımız bu tarz bir şeffaflık olmalı aslında. Yani böyle yaşamalıyız. Doğru davranış dediğimiz şey yaptığımız her şey başkaları tarafından bilinse bile bizim hiçbir şekilde rahatsız olmayacağımız davranışlar. Ve ben bunu açıkçası şu şekilde düşünüyordum. Daha önceleri, bu kadar kafamdan önce. Daha sığ bir düşünce diyelim. Ben bir şey yapıyorum mesela, gizli saklı diyelim. Yani gizli saklı değil de çekindiğim bir şey değil. Ya benim bu yaptığımı bir gün anam babam karşıma geçip de bana yüzlese, yüzüm kızarır mı, kızarmaz mı? Eğer yüzüm kızarırsa o zaman diyorum ki bir dakika, pek doğru bir şey değil muhtemelen. Eğer siz doğru olduğuna gerçekten inanıyorsanız zaten yüzünüz de kızarmaz. İşte o tarz davranışlarda bulunmamız gerekiyor. Aldatma ile ilgili de aklımda bir şey vardı ama 25 dakikada yakaladığımız için oraya girmeye gerek yok bence. Sadece oraya çok basit, şöyle çok kısa bir gireyim. Aldatan insan öncelikle kendini aldatmıştır. O bir. Eşiniz varsa, sevgili olayından bahsetmiyorum ama çoluklu çocuklu bir aile olduğunuzu düşünerek söylüyorum. Yani örneğim öyle bir örnek. Eşiniz bunu kaldırabilir ama o yaptığınız eylemin o küçük çocuğun hayatını nasıl değiştirebileceğini bir anlık düşünsek Bir anlık. Zaten yapmayız o işi. Tam da o yüzden bunları sürekli dinlememiz gerekiyor. Tam da o yüzden bunlara sürekli ilgilenmemiz gerekiyor. Felsefe bizim canımız sıkıldığında okuyacağımız, kafayı yorduğumuz bir şey olmamalı. Hayat aslında böyle olmalı. Yani felsefe olmalı her şey. Felsefe dediğimiz bunlar bu arada. Hani işte maddenin nasıl oluştuğu falan, bunlardan bahsetmiyorum. Ya da madde nedir, hayat nedir? Hayır, bu değil felsefe. Felsefe nasıl yaşamamız gerektiği bu hayat. En azından benim inancım, Sokratik inanç. Hani oradan gelenler için. Budizm'de de böyledir bu arada. Çok kısa, biraz uzadı ama olsun. Buda'nın cevaplamadığı sorular varmış. Buda'ya sorulduğunda cevap vermezmiş. Mesela ölünce ne olacak? Ölünce ölüyorsun zaten diyor. Sen bana burada nasıl yaşanacağını sor. Çünkü sen şu an buradasın ve burada yaşıyorsun. Ondan sonrasını boş ver. Yıldızları boş ver. Bilime karşı değiliz bu arada, onu bahsetmiyorum. Nasıl yaşaman gerektiğini öğrenmen gerekiyor önce. Ve bu nasıl yaşamamız gerektiğini adı etik. Ve özellikle bizim stoacılık diye bahsettiğimiz şeyler, stoacılığın farklı dönemleri var ama geç dönem stoacılığı, Epiktetos, Marcus, Seneca, Rufus gibi insanların konuştuğu şey etiktir. Sokrates'in de öyle. Nasıl yaşanması gerektiği. Buna daha çok zaman harcamalıyız yaşadığımızdan ki doğru yaşayalım. Biz tam tersini yapıyoruz. Biz kafamıza göre yaşıyoruz, sonra pişman olup bunlara sarılıyoruz çoğu zaman. Genelliyorum, evet, herkes için değil. Biraz rahatlıyoruz, sonra eskine devam ediyoruz falan. Halbuki ciddi bir zamanımız bunlara ayrılmalı. Neden? Yani işte cennet cehennem için değil. O cenneti cehennemi burada yaşıyoruz zaten. Yani o ayrı bir konu. İşte burada hangisini yaşayacağımız bizim elimizde. Ve neye dikkat eder? Nasıl davranırsak, neyi beslersek, ona göre bir hayatımız oluyor. Bugünlük bu kadar. Salı günü görüşmek üzere. O sefer geç kalmayacağım umarım.